Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Sıhhat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu nöroloji uzmanı, uzman doktor Hasan Hüseyin Karadeli. Hasan Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fırat Bey.
Bu hafta bu programımızda epilepsiden bahsetmeye çalışacağız Hasan Hüseyin Hocam. Epilepsi nedir diye başlayacağız ama öncelikli olarak böyle bir kavram kargaşasının sık yaşandığı hastalıklardan biri. Epilepsi var, nöbet var, havale var, konvülsiyon var, sara var. Nedir hocam?
Epilepsi halk dilinde tam manasıyla sara hastalığı. Yani eskilerin sara hastalığı dediği bizim şu anki tıp literatüründe epilepsi olarak geçmiş durumda. Nöbet denilen şey epilepsi hastalığının oluşturduğu bazı semptomlar. Epileptik nöbet diye geçer tıp literatüründe. Yani hastanın birçok çeşit nöbeti olabilir epilepsi hastasının. Bunlardan bir tanesini geçirdiği zaman benim hastam nöbet geçiriyor diye halk dilinde konuşulur. Aslında bu sara hastasıdır. Sara hastasının geçirdiği nöbetten bahsedilmektedir. Bu bir epilepsi hastasıdır. Epilepsi hastalığının geçirdiği nöbetten bahsetmektedir. Konvizyon dediğimiz daha çok doktorlardan duyarak insanların birbirlerine söylediği şey bir bayılma çeşididir. Bir nöbet çeşididir ama daha çok bayılma için kullanılır ve küçüklükte ateşli ateşsiz konvizyonlar, havaleler birbirlerine aynı şekilde denk gelir bu şeyler, konuşulanlar. Epileptik nöbet daha farklıdır. Konvizyon epileptik nöbetin bir alt çeşidi denebilir.
Peki hocam şimdi biz çocuk hastalıklarında bir hasta konvülsiyon geçirir, bir hasta iki kez konvülsiyon geçirir. Bir hasta üç kez konvülsiyon geçirmişse kabaca bu hasta artık epilepsi olabilir. Olur denemez ama olabilir diye bir tanımımız vardır. Bir diğer tanımımı da EEG çekerek yaparız. Sizde kesin tanımı nasıl koyuyoruz? Yani bir 30 yaşında bir hasta bir kez nöbet geçirmekle sara hastası oluyor mu?
Şimdi bizdeki tanı kriterleri aslında siz bizde de çok ayıramayız. Çoğu epilepsi hastası, takip ettiğimiz epilepsi hastası, biz 16 yaşından büyüklere bakacak olsak da daha küçüklüğünden beri, hatta bebekliğinden beri birkaç nöbet geçirmiş ve ondan sonra bir ara vermiş, belli bir aradan sonra yeniden devam etmiş, hiç ara vermemiş, periyotlarla devam etmiş veya çok sık şekilde devam etmiş hastalar oluyorlar. Ama şöyle epilepsi tanısı konuyu, her bir kere şöyle bir cümle var bizim hastalarımıza söylediğimiz, hasta yakınlarımıza söylediğimiz, biraz da rahatlatmak için söylediğimiz ve doğru olduğuna inandığımız, her insan dünyada hayatın boyunca bir kere nöbet geçirme hakkına sahip. Yani her nöbet geçiren hastayı sizin gibi biz de epilepsi tanısı koymuyoruz. Ama hasta bir nöbet geçiriyor ve arkasından bir kere daha geçiriyorsa ve EEG bulgusu da var ise hastanın, EEG bulgusu dediğimiz açalım onu elektroensefalografi. Yani EEG çok insanlarımız tarafından bilinmeyebilir ama kalpçilerin kullandığı EKG'nin beyinde kullandığı.
Evet, buradan çeşididir. Anlamış olduk.
EEG bulgusu da varsa, yani EEG'de nasıl EKG'de bir kalp krizi geçirildiği zaman bir bulgu çıkar. O kırmızı pembe kağıdın üzerindeki çizgisel karakterlerde bir değişiklik olur. Standarttan daha farklı olur. Bizim burada da daha çok beyaz sayfa görülür. O beyaz sayfanın içerisinde birçok EKG deki gibi farklı farklı çizgiler vardır. Bunu inceleyen de bir bilim vardır ve onun üzerinde birçok doktor da bu bilimi tam olarak eğitimini aldıktan sonra bu EEG üzerinde yorumlar yapar. Standarttan sapmalar belirlenir. EEG'de bozukluk diye bir rapor edildiği zaman, aynı zamanda hastanın kliniğine de bu uyuyorsa, birden de fazla nöbeti varsa epilepsi hastası diyebiliyoruz hastalara.
Peki aslında Hasan Hüseyin Hocam, biz şimdi epilepsiyi tanımlamaya girdik ama nöbeti bir tanımlasak önce. Önce bir vatandaş gözüyle ben ne görürsem yanımdaki vatandaşta nöbet diyeceğim.
Şimdi biz önce tabii ki epilepsi hastalığını tanımladık. Aslında epilepsi bir sendrom da diyebiliriz. Sendrom hastalıktan da daha fazla, birçok farklı farklı nedenlerle oluşan hastalıkların bir demet halinde sunulmasıdır. Ama nöbete geleceğimiz zaman bunun halk tarafından görülmesi ve asıl insanların alelacele doktorlara gitmeleri, alelacele iyi doktor bulma çabasında bulması. Çünkü çoğu zaman insanları korkutur. İnsanlara ölecekmiş gibi bir karşısındakini his verir. Ama bunlar epilepsi hastalığında, bu sendromda aslında binlerce çeşittir. Hiç abartmıyorum, literatürde binlerce çeşit tıp dergilerinde geçmiş epilepsi nöbeti vardır. Ama bunlardan en önemlileri generalize tonik-klonik dediğimiz hastanın geneline yayılan, yani generalize buradan geliyor, tonik-klonik kasılmalarla seyreden nöbet çeşididir. En çok korkutan da halkımızı, insanımızı budur. Çünkü
akla gelen bu zaten nöbet
ilk deyince. Akla gelen, hep akla gelen ağızdan bir köpük gelmesi, vücudun tam olarak kasılması,
dişlerin
kilitlenmesi, gözünün ferinin çıkması. Halk dilinde hep söylenir.
Siyahı kayboldu.
Bize boş boş bakmaya başladı. Hocam çok korktuk, nefes de gidecek zannettik. Elimizle dişlerini, kilitli dişlerini açmaya çalıştık gibi bir tabloyla ilk nöbet geçirdikten sonra hasta yakınları gelir.
Peki affedersiniz Hüseyin Hocam, böldüm. Şimdi böyle yan yana oturuyorduk. Yanımızdaki arkadaş bir anda kolları bacakları kasılmaya başladı. Dan başladık. En sık görülen ve en kolay tanınanı bu diye. Bu birinci çeşit. Bir de unutmadan bununla alakalı sormak istediğim, bu sırada bir idrar gayete kaçırma da eşlik edebiliyor.
Olabilir.
Ağızdan köpük geliyor, çene kilitleniyor, göz kayıyor, bakışlar sabitleniyor. Başka var mı? Generalize tonik klonik büyük nöbet için.
Generalize tonik klonikte sadece tek bir ekstremitenin, ekstremite dediğimiz kol ya da bacaklardan tek bir tanesinin kasılması olabilir. Bu generalize olmaz ama tek bir kasılma sonra bütün vücuda yayılır. Tek bir kasılmayla başlar ve bütün vücuda yayılınca yine generalize tonik klonik diyoruz buna da.
İlk nöbeti hastanın sadece kolundaki kasılma, gevşeme, evet, çakıl gibi açılıp kapanma hali.
Fokal nöbet dediğimiz, yani sadece bölgesel nöbet, o generalizeye çoğunlukla devam ederse kayar ve generalize, yani bütün vücuda yayılır. Bu tek ilk baştaki fokal bizim için önemlidir. Çünkü beyindeki lokalizasyonu, bazen beyinde epilepsi çeşitli nedenlerinde konuşuruz. Beyinde yapısal bir organik bir problem olduğu zaman bu hangi ekstremitesini, hangi elini kolunu kastığı da bizim için önemli oluyor. Onun için hasta yakınlarına bunu sorarız. Çoğunlukla onlar çok telaşlı oldukları için onu çok fazla söyleyemezler ama ikinci, üçüncü nöbetten sonra lütfen bunları artık akıllı cep telefonları çok yaygın oldu. Kameraya çekin, biz görelim diyoruz.
Hı hı.
Aslında böyle eskiden şöyle bir kameralar, şeyler daha büyükken ve şimdi de hala kullanılıyor profesyonel manada. Video EEG dediğimiz tanı çeşitleri var. Bunları da yine epilepsi nasıl tanıyoruz da konuşuruz. Yani EEG'yi aynı zamanda video ile beraber bütün gece boyunca çekerek hastanın eğer beyninde bir organik lezyon varsa bunu bulmaya çalışan bir bilim.
Onu peki, şimdi sık rastlananı tamamen tanımladık. Sık rastlanmayanları, mesela biz çocuklarda görüyoruz. Bu çocuk yemek yerken bir anda gözü dalıyor ve gidiyor.
Evet.
Kaç saniye? 5 saniye, 10 saniye. Gün içinde kaç kere? 1 kere ya da 15 kere. 3 haftada 1 kere oluyor ya da günde 15 kere oluyor. Bizde de cevap aynı. Akıllı cep telefonunuz hazır dursun. Bir resim çekin. Çünkü bizde sizinki kadar EEG çekme şansımız da olmuyor. Hı hı. MR çekmemiz için çocuğa anestezi vermemiz gerekiyor. Astarı yüzünü kurtarmayan bir tetkik bizim için. Ama anne baba o an sakin olup o dalıp gitmenin resmini çekebilirse bir işte dalma nöbeti tanımlayabiliyoruz. Başka ne var Hasan Hüseyin Hocam?
Bu dalma nöbeti tıpta absans nöbeti olarak geçiyor. Gerçekten de çok sık, generalize tonik klonikten sıklığı belki de ona yakın kadar vardır. O kadar fazla sık da görülebiliyor ve boş boş bakma şeklinde olabiliyor. Bu boş bakmalardan ziyade çeşit olarak mesela bazen bu epilepsinin tetikleyen faktörlerin getirdiği çeşitlilik de var. Mesela hasta sıcak su banyosuna, kaplıcaya giriyor ve o zaman nöbeti tetikleniyor. Hayatı boyunca hiç nöbet geçirmemiş oluyor ama sıcak su saunaya, banyoya, kaplıcaya girdiği zaman bir anda nöbet geliyor.
Bir daha girdiğinde bir daha geçirecek mi?
Bir daha girdiğinde bir daha geçirme ihtimali yüksek.
Bunun gibi başka neler var sanırım?
Mesela televizyon çok ışıklı ortamlar, özellikle çocuklarda karanlık bir odada bir televizyon açık olması.
Flaşlı makineler.
Flaşlı makineler, o televizyondaki çizgi filmler, özellikle bu eskilerden Pikachu'lar vardı, şeyler vardı. Bu çok fazla
efektin olduğu
yerler. Işık efektinin olduğu çizgi filmlerde nöbet geçirme çok yüksek oranda görülüyor.
Enteresan.
Alışveriş merkezleri.
Orada elektromanyetik dalga varmış
dalga
herhalde.
Dalga var, ışık çok fazla. Bir de tabii Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor, şeytan da alışveriş merkezlerinde çok fazla. Onun da etkisi olma ihtimali var.
Eyvallah. İlkine de uydu, hamamlar da uygun.
Kesinlikle öyle. Yani birçok tetikleyici faktör olabiliyor. Kişiye özel bir tane bile herhangi başka dünyada başka görülmeyen bir faktör, bir tetikleyici durum da epilepsi hastalığına neden olabiliyor. Zaten bu zamanda o sefer de o yayın haline geliyor. Bir case report, bir olgu sunumu halini dergilerde sunabiliyoruz. Böyle farklı.
Yani aslında kuru fasulyeyi de havale geçirdim olacak Hasan Hüseyin Hocam.
Yani öyle bir şey varsa hemen yazalım, bir dergiye gönderelim.
Var mı böyle enteresan? Böyle sizin pratikte karşılaştığınız.
Pratikte karşılaştığımız, yani en fazla dediğim gibi o şeyler.
Yiyeceklerle, içeceklerle mesela.
içeceklerle sigarayla tetiklenen hatırlıyorum. Yani sigara içtikten sonra epileptik nöbet geçirdiğini söyleyenler vardı.
Aslında hayra alamet bir nöbet olmuş hocam. Bunu görünce geç bir sigara içmez kurtulursunuz
zaten
aslında.
Zaten bütün ağrı da hayra alamettir biliyorsunuz. Ağrı hissetmeseydik, Allah'ımız ağrıyı bize hissettirmeseydi hiçbir şey bulamayacaktık. Evet. Vücudumuzdaki yaralar çok daha genişleyecekti. Öyle bakmak lazım aslında.
Peki terminolojiyi anladık hocam. Şimdi nöbet nedir, havale nedir çözdük işi. Peki bu epilepsi her yaş grubunda olabiliyor. İlk 16 yaşın biz biliyoruz. Bir günlük bebekte nöbet geçirebilir. Ama 80 yaşına kadar geçirmemiş bir de geçirebilir. Bir yaşında bebekte bir vatandaşımızın hiç akıl edemeyeceği şekilde tamamen sağlıklıyken yeni doğanın normalde gözükebilen kanamaya eğilimi yüzünden beyin kanaması olup buna bağlı nöbet geçirebilir. 80 yaşında bir hastamız nöbet geçirdiği gelip beyin tümörü de çıkabilir. Evet. Den tutalım. Her yaşın hastalığı, her çeşit projeksiyona neden olabilen altta yatan çok farklı sebepler var. Peki nasıl oluyor? Genetik mi, bulaşıcı mı?
Epilepsi hastalığının aslında genetik bir tarafı da var. Aslında çoğu hastalığın genetik bir tarafı var ve yavaş yavaş da bu genetik özellikler çıkıyor ve hastalara biz belli kromozom çalışmaları, kromozom haritalanmaları sonrasında bu genetik özelliklerini belirtiyoruz. Ama epilepsi hastalığının genetik özelliği şimdi şöyle anlıyor dinleyicilerimiz bizi. Epilepsi hastası genetik bir hastalıktır. Genetik bir yönü olan bir hastalıktır doğru ama şöyle o zaman düşünüyorlar ki benim kızım epilepsi olabilir, ben epilepsiyim, benim çocuğum da epilepsi olacak. Dayımın oğlu epilepsi olacak. Yani böyle illa hepsi olacak diye bir şey söz konusu değil.
Mesela hocam şöyle bir oran var mı? Ailesinde hiç epilepsi öyküsü olmayan birinin nöbet geçirme ihtimali %1'dir ama ailesinde geçirenler varsa %2 midir?
Daha fazladır literatür
sıklığı
olarak.
Sıklığı 5 kat mı arttırıyor mesela?
Yani tam kat olarak bir şey söylemeyeyim, açıp bakmam gerekiyor. Ama daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Bir de her epilepsi çeşidine göre de farklı kromozomlarda farklı gen yapıları olabiliyor. Mesela benim asistanken çalıştığım bir hastanede baktığımız epilepsi hastasında baktık ki 3 ayrı akrabada epilepsi sarı hastalığı geçiriyor ve bunların hepsi belli bir köyün insanları. Balıkesir'in Kaz Dağı'nda eteklerinde yaşayan bir topluluk, bir köy ve araştırdığımız zaman köydeki %80 kişi nöbet geçiriyor. Biz Allah'ım. Bir gen bulabilir miyiz acaba? Bir literatüre bir şey katabilir miyiz acaba diye çalıştığımız hastanenin de katkılarıyla sponsor olarak onların hocam ben ve birkaç hemşire arkadaşı da alarak o köye gitmiştik. Birkaç gün o köyde durup ilgi aletimizi de götürüp o köyün hepsiyle konuşup hepsi gerçekten nöbet geçiriyorlardı ve farklı farklı çeşit nöbetleri vardı. Hepsinden kan aldık, hepsinden hikaye aldık ve hepsini bir bankada birleştirdik. Boğaziçi Üniversitesi ve Amerika'da herhalde Yale Üniversitesi'ydi öyle hatırlıyorum. Onlarla beraber bir çalışma yaptık. Bir yeniden bir genetik bir şey bulabilir miyiz diye. Gerçekten bir kromozomal bir hastalık çıktı. Genetik bir hastalık çıktı bu epilepsi olan köyde ama yeni bir şey değildi. Farklı dünyanın başka taraflarında birkaç tane de böyle aynı gen üzerinde şeyler vardı.
En azından destekleyici kanıt olmuş oldu.
Destekleyici kanıt oldu evet.
Peki genetik yatkınlık var. Genetik olarak ailesinde, sülalesinde nöbet geçiren biri varsa bu şahısta biraz daha yüksek riskle geçirme ihtimali vardır dedik, koyduk.
Koyduk ama şöyle de bir şey söyleyelim. Bu bizde epilepsi hastalığı çok korkulan, siz de belki o konuya gireceksinizdir. Ön yargıları fazla gelişmiş, toplumda çok fazla reaksiyon alan bir hastalık. Hı hı. Aslında kalp krizi ondan çok daha tehlikeli bir hastalık.
Çok daha tehlikeli.
Bundan önce konuştuğumuz inme çok daha tehlikeli bir hastalık. İnme geçiren bir hastanın sülalesindeki inme geçirme oranı epilepsiden belki çok daha fazla. Yani onun da bir genetik özelliği var ama bu hasta inme geçiriyor. Bunun çocuğu da inme geçirebilir diye ona kız vermemezlik etmezler. Bizim ön yargımıza göre bunun epilepsisi var. Evet, ona çok dikkat etmek lazım. O noktayı noktalı virgülle onun için birleştirmek istedim.
Eyvallah. Bulaşıcılık var mı Hasan Hüseyin Hocam?
Bulaşıcılık diye bir şey yok. Yani sarı hastalığı hani böyle filmlerde görülen bir karantina alalım, bir şey yapalım, o uzakta dursun, yakın dursun. Öyle hiçbir şey yok sarı hastalığında. Yani epilepsi hastalığında bulaşıcılık diye bir durum yok.
Yok.
Öperiz, kokları, severiz. Hiçbir sıkıntı yok. Kuzularımıza iyi bakalım yani.
Eyvallah. Peki yeme içmeyle dediğiniz gibi kısıtlı olarak birliktelik gösterilmiş ama yanlış hatırlamıyorsam bir peynir, süt ürünleri, bir çikolata ile ilgili biraz daha şüphe var çocuklarla ilgili. Sizin var mı buna bir katkınız?
İlişkinlerde dediğim
kişiye gibi özeldir
mi diyoruz? Kişiye özel daha çok. Aynı migrende bahsettiğimiz, baş ağrısında bahsettiğimiz kişiye özel tetiklenmeler var. Yani sigaradır, alkoldür, o tip şeyler işte.
Etkiliyor mu sigara mesela, bir örnek vakadan bahsetmiştim.
Evet, yani daha çok tetikleyen şeyler var literatürde bu tip şeyler. Ama hani çok genellemede yapamayacağım açıkçası erişkinlerde.
Peki mantık olarak şöyle desek hocam. Normalde beynimizde nöronlar var, beyin hücreleri var. Bunlar arasında bağlantılar var. İşte sinaptik kablolarımız var, elektrik kablolarımız var diyelim.
Evet.
Bunların kısa devre yapması aslında epileptik.
Kesinlikle öyle.
Peki bunlara kısa devre yaptırtacak şeyler, uyarıcılar, mesela aşırı çay, kahve, kola ya da çikolata etkili olabilir mi?
Kesinlikle olabilir. Zaten EEG dediğimiz şey de bu elektrik kablolarında acaba bir yerde kısa devre var mı? Bu devrelerde bir sıkıntı var mıya bakıyoruz. Kısa devre olduğu zaman o EEG dediğimiz sayfalarda bu çıkıyor ve ona göre teşhis koyuyoruz. Ve o kabloları düzeltmeye çalışıyoruz. Ama bu tetikleyici faktörlerden en fazlası bahsedecek olursak yemek içmek hani belli bir nokta, ışık dedik belli, önemli bir nokta, en önemlisi uykusuz kalmak. Yani ben epilepsi hastalarımı en başta bunu söylüyorum. Uykusuz kalınmayacak. Özellikle çocuk hastalar da çok geliyor bana. Ve genç yaştaki hastalar geliyor. Lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri, şu anki gündemdeki konu işte eğitimin şeyleri, çok yüklenmeyelim çocuklara. Farklı farklı yerlere gitmesinler, tek bir şey yeterli olur mu acaba gibi şeyler. Aslında kesinlikle doğru. Çok fazla yüklenmemek gerekiyor çocuklarımıza. Tek bir okulun da yeterli olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü ondan sonra okul bitiyor. Okuldan sonra üst bir yere daha gidiyorlar. Ondan sonra biraz daha devam ediyorlar. Bu çocuk ondan sonra eve gelecek, yemeğini yiyecek. Annesiyle babasıyla oturup birazcık muhabbet edecek. Üzerine gereken öğretmenlerin verdiği ödevi yapacak. Ne oldu? Gece saat 11:30-12 oldu.
Ağır işçi yani direkt.
Ağır işçi İstanbul gibi yerlerde. Hadi daha
gittin geldin serviste 2 saat.
Ve saat 6:30'da kalkacak. 6 saat uyku çocuklarımıza yetmez. Erişkinlerimize bile yetmez. Ben erişkin hastada da dahil uykularımıza dikkat edeceğiz. Gerekli saatte yatacağız, gerekli saatte kalkacağız diyorum. Bu tetikleyici faktörlerden en önemlisinin uykusuzluk olduğunu söyleyelim.
Şimdi hocam bir girmişken o zaman az önce de bahsetmiştik. Tetikleyici faktörler nelerdir? Bir şekilde bir nöbet geçirdik. Daha sonra takibini gene konuşacağız ama kaçınılması gereken şeyler ya da bir başka konu başlayabilir demiştik. Bu konuyla ilgili ön yargılar. Nelere dikkat edelim, neler önemsizdir, abartmayalım sorusu. Bir, işte televizyon gibi flash ışık, flash efekt veren yerlerden kaçınalım. Alışveriş merkezleri gibi yerlerden kaçınalım. Yeme içme hususunda kişiye özel problemler varsa bunlara dikkat edelim. Çay, kahve, kola vesaire dediğim gibi kişinin sorunudur. O kendi kararını kendi verecektir. Yorgunluk, uykusuzluk dediniz hocam.
Kesinlikle.
Sigara, alkol çok alakalı olmamakla birlikte gene etkilidir dedik. Kronik hastalıklarla bir alakası var mı? Şeker hastası olan çocuklar, tansiyon hastası olan yetişkinler mesela.
Şimdi bu beyindeki kablo, beyin zaten biliyorsunuz vücudun merkezi, yani oradan yönetiliyor bütün vücut. Ve beyindeki kablolardaki oynama vücuttaki herhangi bir kusurda çok rahat olabiliyor. Nasıl bir şeker hastasının şeker regülasyonu, şeker düzenlemesi fazla iyi, fazla kötü olduğu zaman bu beyindeki kablolar tetiklenirse, epilepsi hastalarında şekerden başka özellikle yaşlı epileptik hastalarda, diğerlerinde de gözüküyor ama özellikle yaşlılarda bu çok, mesela vücuttaki bir tuz oranı, biz buna sodyum diyoruz, çok biraz daha düşmesi, biraz daha fazla olması epileptik nöbeti çok arttırıyor, çok tetikliyor. Bunun gibi herhangi bir gribal durum, enfeksiyon durum, kronik epilepsi hastalarında sarı nöbeti olan ve devamlı geçiren ve epilepsi ilaçlarına dirençli olan hastalarda küçücük bir enfeksiyon vücutta olması, isterseniz idrar yolu enfeksiyonu deyin, ister akciğer yolu enfeksiyonu, solunum yolları enfeksiyonları deyin, epilepsiyi, epileptik nöbetleri çok tetikliyor. Yani kronik hastalıklardan, özellikle çok o küçük gözümüzde çok fazla büyütmediğimiz şeyler epileptik hastaların nöbetini çok tetikliyor.
Durduk yerde her şey kontrol altına alınmışken ciddi bir sinüzit enfeksiyonu mesela.
Kesinlikle. Enfeksiyon tetikler.
Peki ilaç kullanımıyla alakası var mı? Biz çocuklarda mesela grip ilaçları, uyarıcı madde içeren ilaçlar, alerji ilaçları, öksürük şurupları kullanmayın deriz. Ama şunu da ekleriz. İlla ki kullandığınızda problem olacak değil ama binde bir olsa bir kişinin nöbet geçirip geçirmemesi. Özel dikkat edeceğimiz ilaçlar var mı?
Antibiyotikler. Antibiyotiklerin çoğu büyük kısmını epilepsi hastası kullanamaz. Sadece belli antibiyotikler var. Onları da biz zaten söylüyoruz. O antibiyotikler dışında lütfen kullanmayın. Bir gribal durumunuz olduğu zaman onu bize kesin söyleyin. Bazen antibiyotik kullanımı grip antibiyotik kullanmasın, gripi bir şekilde atlatalım gibi de konuşabiliyoruz.
İllaki neticede çoğu viral enfeksiyon kendiliğinden geçecek.
Evet, kesinlikle. O seviyedeyiz. Bazı antibiyotikler, çoğu antibiyotikler bizim epilepsi hastalarımızın nöbetlerini tetikliyor.
Mümkün olan en az ilaç, mümkün olan en basit ilaç. Uygunsa parasetamolle devam edelim.
Evet, kesinlikle gibi. O şekilde.
Peki başka hocam, dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Tetiklememek açısından.
Tetiklememek açısından stres. Her hastalığın başı stres. Epilepsi hastalarında da. Yine ben o lise, ortaokul talebelerinden bahsedeceğim. Stresi, sınav dönemi arttığı sürece epileptik nöbetlerini engelleyemiyoruz. Ne kadar ilaç başlarsak, ne kadar ilaçları kullansa da stresi olan bir insan, yine çalışan insanlarda da aynı stres geçerli. Çok fazla tetikliyor. Şimdi biz hastalarımıza zaten ilaç kullanımında da konuşacağız, tedavisinde konuşacağız. Belli bir ilaç düzenine oturttuktan sonra, uzun süreli takipten sonra o şekilde devam ediyoruz. Ve hastalar çok memnun, aile memnun, yakınları memnun. Çok güzel giderken bir bakıyorsunuz bir nöbet geçiriyor. Baktık zaman o nöbete telaşlanmayın, bir bakalım ne oldu? Sen bugünlerde ne yaşadın diye başlıyoruz.
Kabahatin nedir?
Evet, yani bu stresi önce soruyoruz, uykusuzluğu soruyoruz, ilaçları soruyoruz, gripal durumu soruyoruz. Bunların hepsi en önemlileri. Onun için stresi de çok dikkat edecek epilepsi hastaları.
Peki tedavide geleceğiz ama biz mesela çocuk hastalarda şöyle görüyoruz sana söyleyeceğim. Basit bir gastroenterit, bağırsak iltihabı olmuş hastamız. Normalde zaten çocuğun ilaç içmesi bir dert. Yaş küçüldükçe içmesi daha büyük bir dert. Her gün içmekten bahsediyorsanız, bir ilaç yetmedi, iki ilaç verelim, üç ilaç verelim diyorsanız, çocuğun üç antiepileptiği olsa, bunları sabah akşam kullansa, altı kez ilaç seansı. Mümkün değil bunu başarılı olabilmeniz. Velev ki bir tane bile olsa bu çok zor. Çocuk bir de kusmaya başladı. Verdik ilacı kustu. Normalde verdiğimiz tedavi zaten genellikle 3 haftada 4 haftada etkin tedavi düzeylerini kanında görüyoruz. 2-3 gün ilaç kullanmamak demek bu düzeyin kaybedilmesi ve havale açısından yine ciddi risk altına girmemiz demek. O yüzden en basitinden çocuk bağırsaklarını üşütmüş 10 kere kusmuş, önemli mi değil ama havale ilacını kullanamadı bu arada. Bunun gibi sıkıntılarda ne yapacağız?
Tabii çocuklarda sıkıntılar daha farklı. Bu tip sıkıntılar eğer epilepsi hastalığının nöbeti çok fazlaysa bazen nazogastrik takarak burundan bile bu ilacı vermeye kadar
burundan gidebiliyoruz. Burundan bir hortum takıyoruz, mideye kadar gönderiyoruz. O şekilde uyguluyoruz.
Gidiyor. Ama epilepsi hastalarındaki en büyük tetikleyici faktör sizin de söylediğiniz gibi hastanın ilaca uyumsuzluğu. Bu bebişlerde tabii uyumsuzluk olmuyor ama biraz daha genç hastalarda, erişkin dönemindeki, ergen dönemindeki hastalarda bu uyumsuzluk halinde geliyor. Şu hastalarımızı hasta yakınlarının da beraber çok yanıltıyor. Yine ön yargılardan çıkıyoruz yola. İlk bir ay kullanıyor. Artık o nöbetin verdiği telaş şey kalmamış oluyor. Ve bu hastalığın geçtiğini düşünüyorlar. Yakınlarının da söylemesiyle artık bu ilacı içmesen, epilepsen, sarı hastası falan değilsin. O bir kere oldu geçti gibi bir özgüvene.
Sabıka kaydı.
Sabıka kaydı, işte ön yargı burada çok devreye giriyor. Ve epileptik ilaçlarını yavaş yavaş kesmeye başlıyor. Hasta kendini deniyor. Ben her hastamı önce bir kere uyarıyorum. Bakın böyle böyle ben çok hasta biliyorum, siz de bunu yapmayın diye. Ama %70-80 hasta kesinlikle bunu yaparak yeniden nöbet geçirerek geliyor. 2 ay sonra geçiriyor, 3 ay sonra geçiriyor, 5 ay sonra geçiriyor. Hocam diyor işte kızararak bakarak biz diyor ilaçları kestik, işte 2 değil de bir tane aldık. Bir kere o 2 değil de bir tane almak hiçbir mantığı olmayan şeyler. Biz o 2 ilaç 2 günde 2 defa verirken ilaçları, o ilaçların etki mekanizması 12 saate bir. Yani 12 saat sonra o ilaç artık kanda kalmıyor, etki göstermiyor. Onun için 2 defa veriyoruz. Bir defa alıyorsanız siz mesela gece alıyorsanız gündüz beni korumasın bu ilaç diyorsanız. Gündüz alıyorsanız gece beni korumuyor. Bunu bilin, 2'den 1'e düşeceğinizde hiç içmeyin, hiçbir şey fark etmez. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi, lütfen ilaçlarınızı kesmek istiyorsanız doktorunuzla işbirliği içerisine girin. Öbür türlü işbirliği içerisine girmezseniz nöbetlerle yine de doktorunuzla yeniden görüşmek zorunda kalacaksınızdır. Yani epilepsi hastalarının en büyük tetikleyicisi aslında tedaviye uygunsuzluk.
Tedaviye uyumsuzluk. Şimdi Hasan Hüseyin Hocam, ilk kısmımızın sonuna geldik. Tedavi ve diğer pratik konuları ikinci kısma bırakıyoruz. Kısaca özetlersek beynimizi oluşturan, beynimizdeki nöronların birbiriyle temas yaptığı, elektrik aktiviteyi sağladığı fonksiyonel olaydaki karmaşadan kaynaklanan bir problemdir. Vücudun bir kısmında kasılma ile başlar. Sadece bir kolun kasılıp gevşemesi olabileceği gibi halk arasında filmlerde de gözüken yaygın yere düşüp bayılma, şuur kaybı, gözde kayma, çenede kilitlenme gibi az önce bahsettiğiniz bulguların hepsi bir arada görülebilir. Bu olayın adı nöbettir, havaledir, konvülsiyondur. Bunun tekrarlaması ya da EEG ile desteklenmesi halinde hasta SARA ya da epilepsi tanısı alır. Her insan ömründe bir kere nöbet geçirebilir, geçirmiş olabilir. Bunda korkacak, endişe edecek bir şey yoktur. Epilepsi bulaşıcı falan bir hastalık kesinlikle değildir. Genetik özellik olarak toplumda %1 ise ailenizde daha önce epileptik nöbet geçiren insanlar varsa sizde %2-3-5 olabilir bu oranlar ama çok korkmaya gerek bir durum değildir. Ön yargılardan kaçınmalıyız. Bu durumda beynin bir hastalığıdır ancak daha sonra bunları da konuşacağız. Zekaya vesaire etkisi yoktur. Günlük yaşamı engellemez. Allah korusun hayatı tehdit edici hastalık tır yeri geldiğinde ama diğerleriyle kıyaslandığında çok daha masum sayılır. Nöbet çok çeşitli olabilir. Sadece durduğu yerde gözü kayan insanlar da nöbet geçiriyor olabilir. Neden olarak tetikleyici sebepler kişiye özeldir ancak stres, uykusuzluk, yorgunluk, enfeksiyonlar gibi sebeplerle ilaç kullanan hastada ilaca uyumsuzluk nedeniyle epileptik atak bizim tarafımızdan tetiklenebilir dedik. Doğru mudur hocam?
Kesinlikle doğru.
Peki teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, epilepsiden bahsettiğimiz nöroloji programımızın ilk kısmını burada sonlandırıyoruz. İkinci kısımda tedaviden ve biraz daha pratik bilgilerden bahsetmeye çalışacağız. İkinci kısımda görüşmek ümidiyle. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Sıhhat programımızın epilepsiden bahsettiğimiz programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz inşallah. Hasan Hüseyin Hocam, ilk bölümde epilepsi nedir diye başlamıştık. Nöbeti tanımladık, epilepsiyi tanımladık, sebeplerinden kısaca bahsetmeye çalıştık, dikkat edilmesi gereken hususları zikrettik. Şimdi ikinci kısma başlamadan önce benim en çok başımı ağrıtan şey diyeyim size Hasan Hüseyin Hocam, biz çocukta çok görüyoruz, yetişkinlerde belki kısmen daha hafif yapılıyor. Allah muhafaza çocuğumuz elimizde havale geçirdi, nöbet geçirdi. Aileler daha büyüğünü geçiriyor abi. Yani çocuğunkisi tedavisi kolay. Çocuklarda beyinde netre gelişiyor. Kurtarıyor bir şekilde, her şeyi atlatabiliyor da. Ailelerdeki travma çok daha ciddi oluyor. Biz aileye diyoruz ki hocam diyor, şimdi biz ne yapacağız çocuğumuz? Havale geçirdi. Elimizin altında yaklaşık 40 saniye süren, kolları bacakları kasıldı, gözü kaydı, çenesi kilitlendi. Hemen klasik refleks, parmağımızı ağzına soktuk, dişini açtık. Ya açamazsınız. Zaten açamazsınız. Mutlaka epileptik bir hasta, nöbet geçiren bir hasta gelmişse yanında parmağı kanayan biri de geliyor değil mi abi?
Kesinlikle öyle.
Parmak... İkincisi suya sokma, soğuğa sokma, işte soğan koklatma gibi. Ne yapmayalım önce Hasan Hüseyin Hocam? Yanımızda biri havale geçirdi, nöbet geçirdi.
Telaş yapmayalım.
Telaş yapmayalım.
Öncelikle öyle söyleyeyim.
Önce zarar vermeyelim.
Kesinlikle önce zarar vermeyelim. Ama yapmamız gereken ilk öncelikli iş... Hasta düşebilir. Onun için düşmesini, kafasını, başını çarpmasını engelleyecek şekilde hastayı yavaşça yatıracağız. Tabii ki o anda çok stresli olacaksınız, onu biliyorum. İlk nöbetten sonra biraz daha tecrübeleniyor insanlar. Onun için daha rahat oluyor ama...
Sonucun çok korkutucu olmadığını gözleriyle müşahede etmiş oluyorlar.
Kesinlikle.
Çünkü.
Yani görüntü çok dehşet verici oluyor. Ama emin olun ki mesela bir inme geçiren hasta... Veya başka bir hastalıkların sonucundan çok daha iyi. Çünkü 10-15 dakika sonra hasta kendine gelecektir. Orada tek nokta var. Dil gerçekten içeriye kaçıp nefesi daraltabilir. Nefes almasını zorlaştırabilir hastanın. Onun için de hastayı yan çevirebiliyorsanız yan çevirin. Ama dişler muhtemelen sıkıca kitle olacağı için elinizle dişleri açmaya çalışmayın. Elinizin kanaması çok da önemli değil ama dişi kırabilirsiniz. Diş kırılan öyle hastalar var. Onu yapmayın lütfen. Çünkü onu açmanız çok zor. Hastaya da zarar vermiş olursunuz. Hı hı. Sadece yan tarafa yatırıyorsunuz ve başına hafif bir yastık koyabilirseniz. O zaten vücut fonksiyon olarak dil o zaman arkaya kaçmaz. Ve elini kolunu yavaşça tutun. İlla kasılmayacak diye. O kasılacak zaten. Siz onu engelleyemezsiniz.
Ne kadar sürer sanırsın canım bir nöbet ortalama?
Bir nöbet ortalama aslında 2-3 dakika sürer. Bazısı 15 saniye sürer. Bu 2-3 dakika çok dediğim.
Uzun süredir evet. Bana da öyle geldi
evet,
çünkü.
Evet. Normalde 15-20 saniye 50 saniye ama bu insanlar için sorduğunuz zaman yarım saat diye başlarlar
anlatmaya. Tabii Adapazarı depreminde 45 saniyeydi ama herkes
evet,
her anını
yani
hatırlıyor.
Çünkü kendi karşısında kendi canından birinin o şekilde olduğunu görmek ona çok uzun geliyor. Bir türlü bitmedi diye düşünüyorlar. Ha, nöbetten önceki dönem var. Presenkop dediğimiz bayılmadan önceki, nöbetten önceki dönem. Orada bazen hastalar böyle bir başım dönüyor, bir bulantı oluyor. Daha çok da böyle elleriyle karınlarından göğüslerine doğru ellerini yukarına kaldırarak buradan bir his geldi hocam derler. Buna biz epigastrik his deriz. nöbet öncesi bir dönem vardı.
Migrende de vardı galiba hocam böyle bir şey.
Migrende de bir aura, bir başka bir his, böyle bir bulantı. Kalkma hissi bir gibi. Bulantı hissi oluyordu. Bu biraz daha farklı. Bunu çok tipik tarif ederler. Elleriyle kesin gösterirler. Bu his bu önceki histir. Sonra nöbet olur. Nöbetten sonraki dönem 10-15 dakika sürebilir. O dönemde biraz boş bakmalar, boş konuşmalar, biraz daha böyle çok yorgun olup içine kapanıp uyumalar. Çünkü vücut bir kasılıyor. Dediğimiz gibi kısa devre, elektriksel bir kısa devre yaşıyor beyin. O beynin elektriksel kısa devresi, beynin bütün yoloklarındaki etki ettiği kasları kasmasıyla beraber vücutta büyük bir yorgunluk hissi oluşuyor. Yani üzerinden kamyon geçmiş gibi bir tabir vardır.
Aynen öyledir, doğrudur.
O şekilde hissediyor insanlar ve hastalar. Onun için de tabii hasta yakınları bir telaş içerisinde onu konuşturmaya, bir taraftan elinde soğan, bir taraftan başka şeylerle onu biraz daha tetikleyerek uyandırmaya çalışıyor. Böyle bir şey yapmasına gerek yok. Hasta kendine yavaş yavaş gelecektir 10-15 dakika sonra. Şimdi ilk nöbet geçirdi, biz size getirmeyin deseniz bile getireceksiniz. Çünkü ilk nöbettir. İnsanlar zaten ne oluyor? Bizim hayatımız bundan sonra mı böyle mi olacak? Biz yoksa o korkulan sarı hastalığından mıyız? Yok yok değil, bu sadece bayılma mı gibi kafadaki soruları için hemen doktora geleceklerdir. Doktora gelindiği zaman bu bir gece olduysa emin olun ki bir eğitim araştırma hastanesi, bir üniversite hastanesine gelecekseniz sizi bir asistan karşılayacak. Karşılayacak olan asistan da gecenin bir yarısında zaten artık kaçıncı saatiyse artık çalışmasının 30. mu 35. mi yanından bezmiş şekilde ve artık çok fazla da belki kaçıncı hastayı görüyorsa sizin de aslında çok telaş edilmemesi gerektiğini düşündüğü için bir rahat bir odada sizi dinlendirmeye alacaktır. Gerekli EEG teknisyeni de eğer çok büyük üniversite hastanelerinde değilseniz sabah geleceği için bekletecektir. Ama siz tabii telaş yaparak o asistan doktorun veya acildeki diğer hekimlerin üzerinde şeye gidebilirsiniz. Emin olun ki çok gitmenize gerek yok. Zaten hastayı artık hastaneye getirdikten sonra sizin göreviniz orada bitmiştir. Ondan sonrası hekimin görevidir. Hekim ikinci bir nöbeti bekler. Yani bunu umutla değil, kesinlikle olmasın diye bekler. Ama olursa da gerekli şekilde tedavisine başlar. Bundan emin olabilirsiniz. Onun için siz hastaneye kadar ilkinde getirdiniz. Ama asıl önemli olan nokta ikinci, üçüncü diğer nöbetler. Yani siz döndünüz artık ikinci, üçüncü nöbetten sonra epilepsi teşhisi kondu. Epilepsi teşhisi konduktan sonra artık sizin hastanız, epilepsi hastası olduktan sonra geçirilen nöbetlerde ne yapılacak? Asıl onu konuşmamız gerekiyor. Bir nöbet geçirdi hasta. Çoğunlukla zaten hastalar günün belli saatlerinde kendilerine özgü saatlerde nöbet geçirirler. Niye? Çünkü ilk bölümde konuştuk, tetikleyen faktörler var. Bu yaşam düzeniyle alakalıdır. Bu faktörleri değiştirmek kolay değildir. Siz uykusuz kalıp gece sabaha doğru nöbet geçiriyorsa sizin hastanız, emin olun ki 10 gün sonra bir daha uykusuz kalacaktır. Kendi iradesini çalıştırıp nefsine hakim olarak o uykusuzluğu normal hale getirinceye kadar da bu nöbetler tetiklenip o saatlerde olacaktır. Her zaman geçirdiği nöbet çeşidi, her zaman geçirdiği saatte olduğu zaman hastanız böyle bir nöbet geçirdiği zaman sakin olmakta, 15-20 dakika hastaya vermekte, hasta kendine geldikten sonra onunla konuşarak bu işi anlatmakta fayda vardır. Ama ikinci bir nöbet arkasından yarım saat sonra, 45 dakika sonra bir ikinci bir nöbet daha geçiriyorsa yine hastaneye gelmenizi isteyeceğim. Çünkü epilepsi hastalarında korkulan durum arka arkaya nöbetler geçirilmesidir. Bu arka arkaya geçirilen nöbetler çok uzun halli olursa buna status diyoruz biz. Epileptik status denilen tanım, epilepsi hastalığının çok uzun süre arka arkaya geçirdiği nöbetler sonrasında artık nöbetlerinin çok zor, ilaçlarla bile geçemeyecek hale gelmesidir. Bu en kötüsünü anlatıyorum. Onun için ikinci nöbet olduğu zaman yine hastaneye getirin. Hastanede gerekli damardan verilecek ilaçlarla bunun ardı arkası kesilir, bu nöbetlerin kesilir inşallah. Dikkat edilmesi gereken nokta budur.
Burada durduk şimdi Hasan Hüseyin Hocam. Gece gelmiştik, sabaha kadar bekletildik ya da gittik sabah geldik poliklinik hekimine. Dün ya da 3 gün önce bu hastamız nöbet geçirdi. 25 yaşında erkek hasta, bilinen hiçbir sağlık problemi yok. Temel muayenesi yapıldı, bir özellik yok. Temel tetkikler işte kan şekerine bakıldı, kan şekerine bakıldı, tansiyon ölçüldü. Hiçbir problem yok. Yani genel dahili kısmını attık kenara hocam. Nöroloji olarak ne yapıyorsunuz? İlk nöbette MR mı çekiyorsunuz, EEG mi çekiyorsunuz, şart mıdır?
Şimdi ilk nöbetle karşımıza gelen bir hasta. İlk başta ailesini araştırdık, bir şey çıkmadı. Dediğiniz gibi ilk 3-4 yaşında bir düşmesi, bir kafa travması, bir şey var mı? Çünkü
affedersiniz böleyim hocam, travma ile alaka var mı gerçekten?
Travma ile alaka var. Beyindeki o kablolara etki edebilecek her şeyle alaka var. Beyindeki kablolar beynin her tarafına yayılmış durumda.
Peki 3 yaşında kafamı çarptım, 25 yaşında nöbet geçirtir mi bana
geçirtebilir. Bu? Geçirtebilir. Şöyle geçirtebilir. Benim bitirme tezim, asistanlığımdan uzmanlığa geçiş tezim bu, bununla alakalıydı. Kortikal displazi modeli oluşturmuştuk ratlarda. Ratlar bildiğimiz sıçan modeli.
Farelerde?
Farelerde. Bu farelerdeki, daha çok sıçanlardaki bu şeylerde biz yeni doğan sıçanları almış ve onlara beynin bir şekilde kortikal displazi modeli oluşturarak beyinde bir hasarlandırma oluşturmuştuk. Tam olarak da ayrıntısına girmek istemiyorum. Bu hasar sonrasında onların epileptik nöbet geçirip geçirmediklerine bakmıştık. Çünkü beyinde bir model var. Bu model ilk 3-4 yaşta, özellikle ilk 1-2 senede beynin gelişmesinde çok önemli ve yavaş yavaş bu embriyolojik dönemden yavaş yavaş çıkmaya başlıyor beyin. Ve buradaki gelişim normal, şimdi 20'den 21 yaşa geçerkenki gelişimden çok daha yüksek.
Daha hızlı.
Daha hızlı, daha kompleks ve o kompleks yapıyı bozacak herhangi bir travma, herhangi bir nöbet öyküsü, herhangi bir yaralanma beyinde belli bir yaştan sonra epileptik nöbet odağı olarak çıkabiliyor. Bunlar görülebilen bir şey.
Peki. Onun dışında travmayı da sorguladınız hocam. Şimdi tomografi MR'a mı göndereceğiz?
Şimdi hepsi temiz ve bu çocuk, bu genç ve bu erişkin 20-25 yaşında neden nöbet geçirdi? O zaman ne yapacağız? Bir MR çekilecek.
Çünkü MR ne gösterir bize?
MR o yine o, yani biz yolaklara, beyindeki yollara, kablolara gelelim. Eğer bir organik neden varsa, bir tümör, bir ensefalopatik alan, yani bir oksijensiz kalan alan ve onun sonucunda bir yaralanma, ya da asıl bir de epileptik cerrahiden bahsederiz sonra. Beyinde belli bir nokta var ve bu noktadaki iki ayrı nokta. Bu iki noktadaki sıkıntılar ve yaralanmalar diyeyim, beyinde epileptik nöbet geçirmeyi tetikliyorlar. Eğer böyle bir şey varsa da beyin MR'ı biz zaten epilepsi protokolüyle çektiriyoruz ve bunu radyologlar biliyorlar. Belli kesitlerden bu yeri tam olarak bize gösteriyorlar. Çünkü o yerlerdeki sıkıntılar da giderilebilir hale gelmiş durumda. Yani
yapısal bir problem varsa belki bir ameliyatla hasta sıfır hasta olmuş olacak.
Olma ihtimali var. Benim çalıştığım, asistanken çalıştığım zaman bizim bir sene boyunca, tabii insanı cerrahi ameliyata etmek bence çok kolay olmaması gerekiyor. Öncelikle ehil bir cerrahın bulunması gerekiyor. Ehil bir cerrahtan...
Kolay bulunuyor mu?
Kolay bulunmuyor, açık söyleyeyim. Yani Türkiye'de ehil cerrah çok fazla vardır elhamdülillah, ama epilepsi cerrahisiyle ilgilenen cerrahların sayısı çok yüksek değil.
10 mu 100 mü hocam mesela?
10 diyelim biz.
Çok kötüymüş hocam, 10 tane doktor nereden?
Yani şöyle, birçok doktor var ama şimdi 10 kişiye gitmek gerekir. O 10 kişiye de altındaki nöroloji ekibinin de iyi olması gerekiyor. Nöropsikolojik desteğinin de iyi olması lazım bu ekibin. Onu anlatacağım. Şimdi beynin sadece belli noktalarında bu yapısal bozukluk oluyor. Bu yapısal bozukluk önce var mı yok mu? Hepsinde çıkmıyor. Zaten çok daha düşük, yani %1 oranında bu yapısal bozukluktan bahsediyoruz.
Ha, 100 hastanın 99'u zaten bu konuyla ilgilenmeyecek.
Bu konuyla zaten ilgilenmeyecek. Olanda da bir ayrım var. Epileptik, antiepileptiklere cevap veriyorsa yine cerrahi, adamın kafasını boşuna yarmamak gerekiyor. Antiepileptik tedaviyle bu işi halletmemiz gerekiyor. Ama farklı farklı antiepileptik tedaviler, 1, 2, 3 dediniz siz, zorlamaktan bahsettik. Artık yaşam kalitesini bozacak hale gelip epilepsiye dirençli bir model oluşmuşsa artık klinik olarak, bu hasta cerrahilik olabilir. Burada artık bu kararı önce biz dediğim gibi bir sene takip ediyoruz bu tip hastaları. Öyle takip ettiğimiz hastalar var bizim. Bir sene sonrasında hasta bize ameliyat olalım dese bile önce dur deyip bu takip ettik. Bir sene sonrasında MR bulgusunu daha gelişmiş PET dediğimiz bazı başka şeyler, teknolojik aletler
MR'ın
var.
Gelişmiş
MR'ın
şekli
gelişmiş şekli diyelim. Orada da bir okeyleme yapıyoruz. O okeyden sonra bu sefer video EEG dediğimiz, birinci bölümde bahsettiğim, hastayı işte 10-12 saatlik, 24 saatlik EEG monitörasyon odasına çekip bütün hastanın
kafasına pullar takıyoruz.
O pulları
aynı EKG çekiyormuş gibi elektriksel aktiviteyi beyaz kağıt üzerine yansıttık.
Yansıttık ama normaldeki EEG'den daha farklı olarak bunu 24 saat devamlı yansıtıyor ve bunu beyaz kağıda değil, o kadar kağıt etrafı yapmayalım, bilgisayara yansıtıyoruz. Peki. Ve aynı zamanda koreli olarak da videodan izliyoruz. Ve bu arada bir insafsızlık yapıyoruz, yaşlarını kesiyoruz. Çünkü nöbet geçirmiyorsa nöbet geçirme anını bulup bizim o nöbet geçirme anını beyin MR'ındaki noktayla EEG'deki noktaya korelasyon sağlamamız lazım. İkisi de çeki veriyorsa, onlar da kontrolde tamam oluyorsa, o zaman buyurun bunun beynini açın, ama onda da işte o 10 kişiyi açın. 10 kişiden biri onu açıyor, orayı temizliyor, Allah da şifasını veriyor. İnşallah. Ondan sonra da nöbet kalmıyor. Ama hani bu epileptik cerrahi çok mükemmel bir şey. Ama çünkü hasta ondan sonra bizim yaptığımız
bizim yıllarca yapamadığımızı bir ameliyat sabahı kalktığında bitmiş olarak kalkıyor.
Mesela biz 2 sene boyunca bir 10 küsürden fazla hastaya bu şekilde yapıp %100 başarıyla devam etmiştik elhamdülillah. Ama hani dediğim gibi bu işin çok küçük bir noktası. Her sarı hastasının işte dediğim şartlarında.
Tabii biz buraya girdik aslında. Sarı söyleyeceğim, evet, buraya girmeyecektik
bu,
biz.
Bu konu çok ekstrem bir örnekti aslında. Hani bunu da buradan bahsedelim. Biz niye MR çektireceğimizden evet, konuya girdik.
Oradan geldik buralara.
MR'a biz normalde bakarız. MR'da bir organik neden bulamayız. Ben %99'undan bahsediyorum. Tamam. Elhamdülillah deriz. Çünkü MR'da organik neden olmaması, beyinde bir organik patoloji yok, bir tümör yok, başka bir şey yok. Biz o zaman deriz ki tetikleyen faktörler başka neler var, onlara bakarız. İlk nöbet olduğu için sen güzel güzel evine git, hiçbir şey yapma, normal dinlen, hayatına devam et deriz.
EEG çekmiyor muyuz ilk nöbet?
İkinci nöbet olursa EEG ile beraber alırız.
Peki. EEG'yi çektik. Temiz çıktı, ne olacak?
EEG temiz. Zaten EEG çoğu zaman temiz çıkar. Çünkü, evet, çünkü EEG'de bir altta bir zemin aktivite bozukluğu yoksa, ki bu zemin aktivite bozukluğu çoğunlukla bir ensefalit, bir beyin enfeksiyonu ya da bir beyin tümörü gibi organik nedenlere bağlı olarak çıkar. Öbür türlü sadece EEG nöbet sırasında aktif olur. Onun için zaten biz o video EEG kısmında nöbet geçirtmeye çalışıyoruz hastalara. Çünkü EEG nöbet sırasında aktif olacağı için normalde EEG'leri hep uyutarak çekeriz. Çünkü uykuda da bu yoloklar daha fazla çalışıp nöbet aktivite olabiliyor. EEG de temiz, MR temiz ama ikinci nöbeti var hastanın. Biz yine de ilaç başlayacağız.
Peki, şimdi tedavi kısmına girelim Hasan Özel Hocam. Bir, çok sık rastlanmamakla birlikte bir cerrahi seçeneği. İlaçla tedavisi mümkün olmayan, ilaç tedavisine uyumsuz hastalarda bir de cerrahi seçenek vardır dedik. O bahsi açmayalım şimdi.
Tamam.
Hastamız geldi. Bir tane ilaç yazıp evine gönderecek miyiz hastayı?
Şimdi bütün tabii biz tetkikleri yaptık.
Her şey temiz.
Anamnezini aldık, her şey
tekrarlayan
temiz.
Tekrarlayan nöbet.
2 tane, 3 tane nöbet geçirdi hasta ayrı ayrı zamanlarda. EEG'si temiz. Biz ilaç yapmak zorundayız, tedavi vermek zorundayız. Çünkü bu hastanın biz nöbetlerini geçirmek zorundayız.
Hemen soruyorum hocam, bu ilaç bağımlılık yapacak mı bize? Der hastanız mutlaka.
Kesinlikle der. Bağımlılık yapmakla alakalı bir durumumuz yok. Bağımlılık yapıcı böyle psikiyatrik ilaçlar gibi ilaçlar değil bunlar.
Uyuşturur mu beni? Yok.
Uyuşturmayla da çok alakası olan ilaçlar değil. Bunlar antiepileptik, yani bu kablolardaki kısa devreleri biraz rahatlatıyorlar. Ama böyle bir antidepresan özelliğindeki gibi bir uyuşturma söz konusu değil. Yani benim çok fazla iş adamı, öğrenci hastalarım var.
Yani sabah ilacını içiyor hastamız, işine gücüne bakıyorum, matematik sınavına da girebiliyor.
Giriyor, her şeyini yapıyor ve çok başarılı iş adamları var bu şekilde. Çok başarılı öğrenci hastalarım var benim. Hiçbir sıkıntı yok. Onun bir tane nöbet geçirmesi onun iş hayatını çok daha fazla etki ediyor. Onun bir tane nöbet geçirmesi o kullandığı ilaçların vereceği etkiden çok daha fazla ona kötü etki yapıyor okulda, iş yerinde. Onun için o nöbet geçirilmemesi gerekiyor. Onun için ilaçları güzel kullanması
gerekiyor. Güzel kullanalım. Şimdi hocam, bizim çocuktaki protokollerimiz genellikle çocuğa epilepsi ilacı başlanır. 2-3 sene takip edilir. 2-3 senenin sonunda hiç havaleyi geçirmemişse hasta ilaç kesilir. Sizde var mı böyle bir şey?
Bizim protokolümüz ve hastaların da en fazla sorduğu soru, 1 sene geçer. Hasta sana uyumludur. Arada bir 6-4 ayda bir deneme çekmiştir. O nöbeti geçirip geri gelmiştir. Sonra artık sana uyumlu, sana biatını göstermiştir. O biattan sonra her şey güllük gülistanlıktır. 1 sene geçer. Annesi işte çocuğu gelir.
Biz 1 yıldır ilacı güzel kullandık.
Çok güzel kullandık. Sözümüzde de durduk. Hocam ne yapacağız?
Hadi hoca, sıra sende.
Burada olay şudur. EEG çekilir. 6 ayda bir, 3 ayda bir kontroller yapılır. İlaçlara devam edilir. En düşük doza kadar yavaş yavaş inilir. Ve 3 sene içerisinde hiç nöbet yok, EEG hep temiz ise ilaçlar yavaş yavaş kesilme eğiliminde olur. Benim bazı hastalarım var. Çok küçük ufak ufak ilaçlarla devam ediyor ve bu ilaçlar kendine iyi geldiğini düşünüp 20 senedir kullanıyor. Emin olun hiçbir şeyi yok.
20 sene?
Evet ve bu ilacı bırakmıyor. Siz bıraktırmak isteseniz bile bırakmıyor. Onun için bu ilaçlar benim vücudumu çok kötü yapıyor diye düşünmemek lazım.
Ne yapar bu arada Hasan Hüseyin Hocam? Karaciğer yani aslında niye sevmez ilacı?
Yani hasta ilaç kullandığı için sevmez. Hastada genel bir ilaç, ben ilaç bağımlısı mıyım diye sevmez.
Uyku yapıyor mu mesela?
Çok fazla yapmaz öyle.
İştah açar mı?
İştah açan, iştah kapatan ilaçlar var. Hanımlara göre iştah kapatan ilaçları da veriyoruz. İştah açan genç çocuklara verdiğimiz ilaçlar da var. Ama en önemlisi tabii ki bu tedavi seçeneklerinde. Çünkü epilepsi hastalığı, benim asistan hep bahsediyorum. Hocam bir epilepsi üzerine Türkiye'de çok isim yapmış. Çok saygıdeğer bir hocaydı. İsmini de orada anarım ben, Canan Aykut Bingöl diye. O hocamdan öğrendiğim epilepsi tedavisindeki en önemli nokta, tedavideki ilaçları kullanma sanatı. Çünkü her ilaç her hastaya uygun değil ve en az ilacı en uygun zamanda vermek gerekiyor. Ve bu işte çok sabır göstermek lazım. Hasta da sabredecek, doktor da sabredecek, ilacın üzerinde devamlı duracak. Belli bir noktayı bir simyacı gibi tam olarak bir dozunu bulduktan sonra da o şekilde devam etmesi lazım. Ne kadar o öyle derdi ki hocam, biz de bunu görürdük. Bu doz biraz arttığı zaman hastada artık yan etkiler görülmeye başlar. Bu doz biraz azaldığı zaman hasta nöbet geçirir. Yani vücutta eksik olan noktayı tam olarak bir kuyumcu terazisinde tartarak koyacağız.
İşte oduncu kantarı kullanmayacağız.
Kullanmayacağız.
Başka yerlerde öyle de kullanmadığımız
kesinlikle
gibi.
Öyle. Ve o şekilde o hastayı o stabilitede tutturmaya çalışacağız.
Peki. Şimdi tedaviyi profesyonellerin eline bıraktık ama hastalarımıza dedik ki ilaç tedavisi önemlidir. Uyalım lütfen. Bundan sonra programımızın artık az bir kısmı geldi Hasan Hüseyin Hocam. Pratik 3-4 soru sormak istiyorum size. Çocuklarda nöbetten bahsedelim demiştik ama çocuk yaş grubu nöbetleri işte çocuk hekimleri tarafından yaklaşık aynı mantıkla takip edilen şeylerde çok özelliği yoktur. Kısa sorularıma geçiyorum. Zekayı etkiler mi?
Aslında epilepsi hastalığı zekayı etkilemez. Dediğim gibi çok aktif şekilde çalışan, çok başarılı öğrencilerim var. Ama epilepsi bir sendrom dedim. Bazı sendromlar var bu çocukluk döneminde özel olan.
Çok ciddi bir beyin hastalığı var. Yanında nöbet de geçiriyor ama zaten altta yatan ciddi bir hastalığı var.
Evet.
Bu nöbetin kabahati değil.
Değil. Aslında yani sendrom dediğimiz şey bir hastalıklar demeti.
Bütünü.
Onun için de diğer yanındaki bu demetin içerisindeki başka çiçeklerin yaptığı, hastalıkların yaptığı şeyleri epilepsiye bağlamamak gerekiyor. Onun için çok zekayı etkiler diyemeyeceğim.
Demiyoruz, geçtik. Okul hayatı. Epilepsi olan olmayan iki çocuk eğer altyapıları aynı ise aynı başarıyla mezun olurlar mı?
Olurlar ama çok güzel psikolojik destek, çok güzel ilaç tedavisine uyum gerekiyor. Hasta yakınları da en az hasta kadar bu konuda önemli görevleri var.
Görevlerini tam yapacaklar diyorsunuz.
Kesinlikle.
Depresyonla bir ilişkisi var mı? Yani epileptik hastalar depresyona eğilimli oluyor mu? Daha sonra bir de depresyon ilacı mı kullanacak hasta?
Depresyonla ilişkisi var. En son yapılan bizim yaptığımız bir çalışma var. Çok yakın bir arkadaşım Bakırköy psikiyatride bir tez konusu olarak anksiyete skorlamasının epileptik jenerize tonik klinik geçiren hastalarda büyük bir hasta grubunu alarak yaptı ve anksiyete skorlamasında hep yüksek değerler çıktı ve biz bunu bir yayın yapma aşamasındayız. Hatta bugün de bir dergiden kabul geldi. Çok şükür o dergiye yayınlayacağız ve insanlar da orada o şeyi tıp literatürüne sunacağız.
Ama şunu bilmek lazım. Yani epilepsi hastasına arkadaş senin aslında altta yatan bir problemin yok. Epileptiklerde depresyon çok gözüküyor ama sen bu işin çok önemli olmadığını anlar ve kendine hakim olabilirsen, motivasyonu sağlam tutarsan aslında girmeyeceksin depresyona.
Kesinlikle.
Denir mi?
Biz bunu iki bölümdür konuşuyoruz. Benim yaptığım, sen her bölümde konuşuyorsundur. Tevekkül meselesi. Yani yine şükredip halimize düzgün bir şekilde de tedbirimizi alırsak depresyona girme diye bir şey yok. Ashab-ı kiramın hiç kimsenin depresyon hastalığı yok. Bu hastalık bir çağın hastalığı.
Bir bakalım bizim araştıralım çağın, aklımıza geldi.
Bizim çağın hastalığı hocam. Depresyon. Yoksa öyle bir hastalığı bilmiyorlar.
Eyvallah. Peki epileptik bir çocuğumuz büyüdü ya da bir büyükken epilepsi geçiren bir hastamız var. İş bulma, iş kurma, meslek seçimi. Hasta geldi bir pilot. Nöbet geçirmiş. Ne yapalım? İşi bıraksın mı hemen?
Meslek seçimi önemli.
Seçme şansın varsa önceden güzel de.
Güzel.
Meslek seçtikten sonra olursa.
Oluyorsa eğer nöbetlerin durumuna bakıyoruz tabii ki. Nöbetler çok sık, tedaviye çok dirençliyse ve belli sorumlulukları almaması gerekiyor bu hastanın. Hem kendine hem de diğer aldığı sorumluluklara bağlı olarak.
Mesela hadi pilotluk ekstrem bir örnekti ama araç kullanmak çok sık yaptığımız bir şey. Bir epilepsi hastası araç kullanabilir mi?
Benim epilepsi hastalarımdan bir kısmı araç kullanıyor. Ama bazı kısmında ben kullandırmıyorum. Yasalar epilepsi hastalarının ehliyet almaması yönünde.
Peki sınır ne hocam? Yani bir kez nöbet geçiren biri ehliyet alamaz mı? Yoksa haftada bir geçireni mi alma? Nedir sınır? Bir yasal sınırında, iki insan olarak biz de tabii zaten risk almak istemeyiz.
Ben bir nöbet geçiren hastalarımda kendi kliniğimde böyle bir şey söylemiyorum. Hastanın çünkü yaşam kalitesini biz zaten arttırmaya çalışıyoruz. Araba sen kullanamazsın, direkt yaşam kalitesini kısıtlamaya gerek
direkt
yok.
Direkt depresyona girer zaten.
Kesinlikle öyle. Onun yüzünden hastayı takip ediyorsun. Hastanın vicdani durumunu da takip ediyorsun. Zaten vicdaninde bir sıkıntı olmayan hastalar kendileri de kullanmıyorlar. Eğer kendilerini iyi hissetmiyorlarsa.
Vebal altına girmemek açısından.
Ama baktığınız o sorumlulukta değil. Siz kendiniz bakıyorsunuz. Tedaviye direnci nasıl? Kendisi iyi, nöbeti yok gibi. Veya dedim ya, her hastanın çoğu zaman nöbet geçirme zamanı gün içerisinde bellidir. Çok ekstrem bir durumlar
hep
olmadığı zaman.
Hep gece 2'de geçiren biri gündüz istediği kadar araba kullansın diyorsunuz.
Çok açık net o vebali alamazsınız. Ama bu şekilde devam ediyorsa onu da çok bozmamak gerekiyor.
Peki spor yapar mı hocam? Yapar ama bizim şöyle başımıza geliyor. Özellikle çocuklar tek başına yapıyorsa söz gelimi dağcılık ya da yüzme.
Yüzme, dağcılık bunlar değil. Yani özellikle yüzmeyi ben kesinlikle önermiyorum. Çünkü nöbet eğer suyu üzerinde gelirse boğulma tehlikesi çok yüksek.
Hayat tehdit ederiz kendi kendine.
Kesinlikle. Yani böyle koşma, yürüme, çok fazla kendini sıkmayacak sporları yapmakta yarar var. Ama mesela bir futbolda oynayabilir, bir basketbolda oynayabilir. Hani böyle hani çok fazla da bir çemberimiz dar değil.
Kısıtlamaya girmemek lazım.
Evet.
Peki yetişkin çağa geldik ya da yetişkin çağdaydık. Evlilikle ilgili sıkıntı yaşar mı? Aile yaşantısında problem var mı? Çocuk doğurabilir mi? Hem erkek hem bayan için çocuk sahibi olabilir mi?
Bayanlar da erkeklerle çocuk sahibi olabilir. En fazla korkulan, hatta sorulmaya bile utanılan sorulardan bir tanesi. Öncelikle epilepsi hastalığı olduğu için dediğim gibi çocuk doğurabilir mi? Aynı zamanda bir de ilaç kullandığı zaman ben bunları bırakıp yeniden gebelikte bu epileptik nöbetleri tetikleyebiliyor. Çocuk doğurabilir. Belli antiepileptik ilaçlar var, onları kullandırtıyoruz hastalarda. Çok da güzel, aynı ilacı kullanarak hem çocuğu nur topu gibi çıkıyor hem kendi nöbetsiz gebeliğini geçiriyor. Bu da çok önemli. Lütfen gebeler doktorla ilişkilerini kesmesinler. Bazı ilaçları kullanmak zorundalar. Çünkü gebelikte epilepsi tetiklenebilir, o ilaçları alması gerekiyor.
Erkekler için de bayanlar için de çocuk sahibi olma kapasitesini hiç etkilemez diyorsunuz.
Şöyle, cinsel isteği azalma gibi bazı literatür bilgiler var, o tip şeyler var ama herkes istediği zaman Allah da verirse çocuk sahibi olabilir.
Olur. Peki Hasan Hüseyin Hocam, süremiz doldu. Kısaca toparlıyoruz. Epilepsi, nöbet her insanın başına gelebilecek bir şeydir. Tekrarlarsa da epilepsi olur. İlaçla tedavisi mümkündür. Hayatı tehdit edicilik söz konusu olduğunda aslında masum sayılabilecek hastalıklardandır. İlk görüntünün korkutucu olması, klasik Türk filmlerinin işte bir kalbi delik çocukları, bir de saralı büyükleri gibi o kötü tablolar tamamen Yeşilçam ürünüdür. Gerçek hayatla alakası yoktur. Epileptik insanlar tamamen normal yaşantılarını sürdürürler. Akademik kariyerlerini yaparlar, iş hayatında aktif çalışabilirler. Dikkat edilecek birkaç husus vardır, onları da zaten bilirler. İşte araç kullanma, tehlikeli sporlardan uzak durma gibi. Bunun normal olduğunu bilip bununla barışık yaşayabilen insan normal insandır. Ama siz ipleri salıp su koyverirseniz çok ciddi bir hastalığınız var demek olacaktır. Bu yüzden dikkat etmek lazım diyoruz.
Ağzınıza sağlık.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu hafta program konuğumuz Sayın Hasan Hüseyin Karadeli, nöroloji uzmanı. Kendisiyle epilepsiden, nöbetten, havaleden bahsetmeye çalıştık. Umarız çok kafa karıştırmamışızdır. Umarız olayın rahatlatıcı boyutunu yeteri kadar mesajları doğru vermişizdir. Bir sonraki programımızda buluşmak ümidiyle kalın sağlıcakla.
Sağlıcakla kalın.